Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz ve bildiğiniz gibi yöneticilere odaklanan, yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar isimli biraz uzun olan ama oldukça da etkili, dinleyicilerimizden de güzel yorumlar aldığımız bir serimizde daha dostum olan bir konuğumla birlikteyim. Eczacıbaşı Holding Girişimcilik Projeleri Müdürü sevgili Alp Eren Göktürk. Ne haber abi, hoş geldin.
Hoş bulduk. Selam abi.
Ben de iyiyim. Uzun zamandır konuşuyoruz. Aynen. Hiç konuşmuyoruz. Son bir saattir böyle tüm böyle ekosistemi alanı masaya yatırmamış gibi böyle yeniden bir başlangıç yaptık. Şaka maka bayağıdır da konuşuyoruz. Çok da uzun zamandır ağırlamak istiyorum seni de. Bugüne kısmet oldu. Bayağı yoğun bir tempom var. Onun için de vakit ayırdığın için hem kendi adıma hem Sabancı Üniversitesi Edu adına ve dinleyicilerimiz adına teşekkür ederim.
Her zaman sağ ol. Teşekkür ederim ben de davetiniz için.
Ne demek, keyifli. Şimdi ben seni zaten tanıyorum ama dinleyicilerimizin de biraz daha tanıması için, burada konuşacak olduğumuz konu başlıklarına da hakim olması için şöyle bir biraz eğitim, kariyer, sosyal yaşam, bunlara değinerek bir başlayalım istersen.
Olur. 2004 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Ekonomi mezunuyum. O dönem okulun University of Portsmouth'la bir işbirliği vardı. Çok finansal ağırlıklı böyle derslerimiz vardı. Ben biraz daha marketingte, pazarlama tarafında kendimi geliştirmek istiyordum. Mezuniyetin ardından bir UC Irvine'da kısa bir dönem pazarlama eğitimi aldım. Sonra döndüğümde biraz daha aklımda şeyler vardı, böyle finansal taraf vardı. Ben daha ne yapabilirim finans konusunda gibi şeyler vardı. Marmara Üniversitesi'nde finansal piyasalar ve yatırım yönetimi yüksek lisansı yaptım. Böyle bayağı bir eğitim hayatını renklendirdikten sonra hadi bakalım dediğimiz noktada artık profesyonel hayata geçiş konusunda çalışmalara başladım. O dönemler şey çok popülerdi. Yani yeni popüler olmaya başlıyordu SAP konusu. Benim de açıkçası bütün bu bahsettiğim süreç içerisinde hiç olmayan SAP konusuna bir merak saldım. Kariyerimin ilk 3-4 senesi kadar SAP projeleriyle geçti. İşte kural yazmalar, migrasyonlar falan filan.
Bir ara abi şirketten ne kadar vakit ayırdı ya oraya?
Tabii,
SAP projesi yapmaktan kendi işini yapamayacak seviyede, yani hani abartı söylüyorum ama bayağı bir yoğun vakti alan durumlar yaşandı. Yani.
Tabii ben daha kaotik şeyler de biliyorum da şimdi gizliliklere, mahremiyet, mahrem konulara dokunmadan geçelim. Yani o SAP geçişlerinde ürün çıkaramayan, deposundan mal çıkaramayan şirketler falan da oldu. Çok kritik bir şey aslında konu. Daha sonrasında yolum Arçelik'le kesişti. Biraz böyle uluslararası işler yapmaya daha yatkın hissediyordum kendimi. Orada da 3 farklı bölgede Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da işte yaklaşık 8-9 ülkeye bakarak uluslararası satış ve pazarlama süreçlerini yönettim. Ardından girişimcilik ekosistemine Inventram'la beraber adım attım. Bilmeyenler için Inventram'da Koç Topluluğu'nun kurumsal girişim sermayesi. Orada 4 senelik süreçten sonra son 3 senedir de Eczacıbaşı Topluluğu'nda inovasyon ve girişimcilik koordinatörlüğünde girişimcilik projeleriyle uğraşıyorum. Tabii biraz böyle kulağa da tezat geliyor ama hem girişimcilik bir yanda hem kurumsal bir yanda, kurumsalın içinde girişimcilik, onları birazdan daha detaylı
tam
konuşuruz.
Tam zaten onu konuşalım diye çağırdık seni.
Aynen öyle. O zıtlıkların içinde bayağı güzellikler barınıyor. Genel anlamda da biraz daha böyle seyahat etmeyi seviyorum. Seyahat ederken öğrenmeyi çok seviyorum. Sosyo-kültürel konulara bayılıyorum diyebilirim. Tarihle çok ilgileniyorum. Özellikle de İstanbul'u böyle gezerek tekrar tekrar öğrenmeyi çok seviyorum. Onun için böyle biraz İstanbul kültürüm fazladır. Nerede ne vardır tarihi, nerede ne yenir ne içilir falan.
Nereye gitme? Yani bu İstanbul'un farkında olmayan birilerine.
Beylikdüzü falan.
abi sapan bağlarından bir başlayayım. Ben hakikaten çok özeniyorum. Öyle bazı hesaplar görüyorum. İstanbul'da işte gidiyor böyle Taksim'de yer altında dolaştığı bir tünel buluyor. Gidiyor başka yerde enteresan böyle bir tarih dokunun olduğu bir şey var. Geçmişiz aslında altından, üstünden, yanından ama hiç o gözle bakmamışız yani.
İstanbul'da yürürken kafayı kaldırmak lazım. Yani bazen yere bakmak lazım, bazen kafayı kaldırmak lazım. Çoğunlukla çok büyük güzellikler var. Özellikle İstanbul içinde çok fazla mitleri barındıran bir şehir. Onların peşinden gittiğin zaman çok enteresan şeyler buluyorsun yani.
Harika vallahi, süper güzel hobiymiş abi. Normal dolaşmanın, gezmenin ötesinde farklı bir nokta.
Birkaç da yazar öneririm. Gerçekten İstanbul üzerine acayip derin bilgiler içeren.
Kimler? Bölümün sonuna doğru mu saklayalım?
Yok, direkt hazır burada bu konuyu açmışken Jacques Delon vardır. Bilgideyken hocamız da aynı zamanda İstanbul üzerine çok derin çalışmalar yapan bir beyefendiydi, kaybettik. Tam bir İstanbul beyefendisiydi kendisi de zaten. Soyu biraz böyle Osmanlı Sarayı'na dayanan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır kendisi. Osmanlı soyuna dayanan ve Osmanlı'dan bugüne İstanbul'un bütün tarihi dokularını çok iyi analiz etmiş, bilen bir insandı. Onun kitapları var İstanbul üzerine. Onları önerebilirim. O kitabı eline alıp bir eski İstanbul gezisi yaptığında çok daha farklı, eskisinden çok daha farklı şeyler göreceğine eminim. Harika. Onu söyleyebilirim.
Süper. Güzel bir not alarak başladık bölüme. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söyledin işte, kurumsal ve girişimcilik. Evet. İkisi böyle farklı hayatlar gibi olan ve aslında Türkiye'de herhalde son 10 yılda adımlar atılmaya başladı ama son 3-4 yılda iyice böyle hız kazanmış olan bir ilişki bu. Sen de bir sürü işte girişimcilik ve inovasyon sürecinin içerisinde bulundun. Bunlarda bulunmak, aktif şekilde çalışmak sana neler kattı, ne gibi deneyimlerin oldu? Çok geniş ve hani zaman içerisinde kazanılmış olan konular ama o perspektifi aslında almayı çok isterim.
Ben bu konuda kendimi başlarda biraz şanslı hissediyordum. Şimdi biraz o şansı da kendimi yarattığını düşünüyorum bir yerlerde. Şöyle bir şey var, kurumların içerisinde hep böyle dinamik işlerin ve yenilikçi işlerin içinde buldum kendimi. Bu büyük oranda kendi bireysel gelişimimde de çok katkıda bulundu. İşte farklı kültürlerle çalışma, farklı bölgelerdeki insanlarla ticaret yapabilme imkanına da kavuştum. Farklı teknolojileri araştırma, bugün var olmayan, gelecekte karşımıza çıkabilecek hayalleri kurabilme şansını da yakaladım. Onun için bu süreçte aldığım görevlerin hepsinin bana çok ciddi bir zenginlik kattığını düşünüyorum. İnovasyon tarafında bizim en çok koşturduğumuz konular, bugün topluluğun yaptığı işlerin dışında gelecekte neler yapabilir? Bugün bilmediğimiz şeyleri nasıl öğrenebiliriz? O bilmediğimiz şeyler üzerine ne gibi işler çıkarabiliriz? Yeni iş modelleri geliştirebiliriz, yeni ürünler çıkarabiliriz. Biraz bunların koordinasyonuna kafa yoruyoruz. Bu perspektiften bakınca da hepsi beni bireysel olarak dinamik ve güncel olmaya zorluyor. Bu açıdan çok mutluyum. Çünkü o artık bu yolculuğun içerisinde yürüme hızın yavaşladığında ya da bir an duraksadığında epey geri kalıyorsun. Yol çok hızlandı. Yolun akışı da çok hızlandı. O yüzden bu dinamizm ve trendlere hakim olma, güncel olma durumu beni çok besliyor. Şu anda da açıkçası onun mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle ekosistemde genç arkadaşlarla bizim elimizdeki inovasyon projelerini eşleştirmeye çalışmak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak ya da benim bugüne kadar hiç aklıma gelmeyen perspektifleri onlardan duymak gerçekten çok değerli.
Kesinlikle. Zaten bu işin bence en önemli konularından bir tanesi de bunu ben de yaşıyorum işte Goin tarafında yürüttüğümüz işlerde. Çok fazla alandan, yani bir gün bir sağlık teknolojisiyle ilgili bir şey konuşuyorsun. İşte bugün mesela bir female tech alanında bir ekiple birlikteydik. Bir bakıyorsun işte yapay zekanın neredeyse konuyu anlamadığın boyutlarında derinliğine inmiş bir ekip var ama onunla iş modeli nasıl olabilir üstüne tartışmak gerekiyor. Gerçekten kafayı açan ve böyle o zihni ne diyeyim yer yer biraz bulandıran ama hacmin de genişlemesini sağlayan bir iş alanı bu. Bence oldukça değerli. Tabii bunun zorlukları da olabiliyor. Özellikle bunu bir büyük ölçekli firma içerisinde yürütmek de kolay bir şey değil. Çünkü çok oturmuş böyle kendi dinamikleri olan, çarkları olan yapılar. Buralarda başka ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Nasıl başa çıkıyorsunuz? Bunun belki formülü diyebilecek olduğumuz konular varsa onlar neler?
Büyük kurumlarda şöyle bir durum var. Bugün de kullandım öğleden önce bu örneği. İyi bir örnek olabilir bu konuda. 2000'lerin başında İstanbul Boğazı'ndan Ukrayna bandıralı Varyak adında çok büyük, dünyanın en büyük savaş gemilerinden, uçak gemilerinden bir tanesi geçecekti. O zamanı iyi hatırlıyorum, böyle 2000'lerin bayağı erken dönemiydi. Bu büyük gemini dümensiz ve motorsuz açık denizlerde yol almak için yapılmış bir gemi. Ve dünyanın en zor deniz rotalarından bir tanesi İstanbul Boğazı. Buradan geçecek. Büyük kurumları biraz bu gemiye benzetiyorum açıkçası. Yani şey yapmadan, herhangi bir isimlendirme yapmadan genelliyorum. Bu geminin geçişi esnasında ona yön vermek için 6 tane römorkör bağladılar. 6 saatte geçti İstanbul Boğazı'nı. Şimdi böyle bakınca büyük kurumlarda hacim arttıkça, işler büyüdükçe hareket hızı biraz düşüyor. Çeviklik düşüyor. Önlerindeki hacim büyüdüğü için riskleri ve fırsatları biraz daha zor görebiliyorlar. Bu çevikliği ve esnekliği sağlayabilmek için de bizim bromörkörlere ihtiyacımız var büyük kurumlarda. Bromörkörler de bugün işte girişimcilik ekosistemindeki biraz startuplar olarak adlandırıyorum, değerlendiriyorum. Bizim de bu dar boğazları geçebilmek için en büyük fırsatımız bu startuplarla, girişimlerle, girişimcilerle işbirliği gibi görünüyor. Bu işbirliğini farklı perspektiflerde değerlendirebiliriz. Bunlara yani siz de ekosistem içerisinde yakınsınız, yatırım da yapabilirsiniz. İşbirliği geliştirme adına Ar-Ge işbirliği de oluşturabilirsiniz. Müşteri tedarikçi işbirliği de oluşturabilirsiniz. BİTÜBİTAK projesine de beraber girebilirsiniz. Artık oradaki yaratıcılık birazcık bizim hayal gücümüze kalmış durumda. Ama tabii zorluklardan bahsedelim özellikle sorduğun için. Şimdi bu işin içerisinde en büyük zorluklardan bir tanesi hacmin büyük olması sebebiyle biraz safe side'da kalma durumu. Yani güvenli tarafta kalalım biz. Bu güvenli tarafta yeni şeyler deneyelim. Şimdi güvenli tarafta yeni şeyler denemek zor bir şey. Çünkü yeni şeyler belirsizlikler getiriyor. Belirsizlikler riskler barındırıyor. O zaman güvenli tarafta kalma olasılığın olmuyor. Şimdi girişimcilikle kurumsal arasında zıtlıktan hani başlangıçta bir konuştuk. O zıtlık aslında kurumların yıllar boyunca sürdürdüğü o belirli iş yapışların içerisinde kendilerinden taban tabana ya da 180 derece farklı bir iş yapışla işbirliği geliştirmenin zorluğu. Orada hız var. Güvenli tarafta kalma var, risk alma var, biraz daha bilinmeyene koşma var. Buralar işi zorluyor. Bir de işte şey var biliyorsun, yani çok organizasyonel yapıdan dem vurmak istemiyorum ama genel kabul görmüş bir zorluk olduğu için okum saatinin tam ortasındaki hikaye var. Doğru kontaklara gitmek var. Kurumlar tarafında benim bugüne kadar aldığım görevlerde genelde o tıkanıklığı çözmeye dönük operasyonlar oldu. Kuruma geldiğimde bir startup gibi, startup'ın karşısına çıktığımda kurum gibi farklı şapkalar takarak onların bu işbirliği kanallarını açmaya çalıştım. Hala da buna devam ediyorum. Bu zorluklar işte organizasyonel zorluklar dedik, biraz yapısal zorluklar dedik. Bir de şöyle bir şey var, girişimin ya da girişimcilerin kuruma neye ihtiyaç duyduğunu bazen göstermesi de gerekiyor. Bazen kendi ihtiyacını farkında olamıyor. O da yine o büyüklükten kaynaklanıyor olabilir. Oraya farklı sebepleri de olabilir. Tek sebebe bağlamamak lazım. Girişimcinin elindeki çözümün, hizmetin bu tarafta kurumla eşleşiyor olması lazım bir işbirliğinin oluşabilmesi için. Kurum o ihtiyacın farkında değilse ben zaten bunu yapıyorum diye çıkabiliyor girişimin karşısına. O zaman zaten işin başında o köprü yıkılıyor. Onun için buralarda girişimcilere de çok iş düşüyor. Kiminle görüşeceklerse onları iyi analiz etmeleri gerekiyor. Burada müşterisini iyi tanıması gerekiyor. Ona kanal yapacağı noktada doğru çözümleri götürmesi gerekiyor. Böyle bütünleşik baktığında her iki tarafında kendine göre sorumlulukları var. Burada zorlukları aşmak adına. Ve bu zorlukların bunca yıldır çok aşılabilir konular olduğunu deneyimleme imkanı buldum ben de. Şimdi oraları biraz daha rahat çözüyoruz eskiye göre. Eskiden çok daha farklıydı konu. Yani belki ilerleyen şeylerde onlardan da bahsederiz. Yani bir smart fail dediğimiz hikayelere kurumlar daha kapalıydı. Bir şeyler deneme konusunda daha tereddütlüydü. Şimdi daha cesur davranabiliyorlar eskiye göre. Yani ciddi bir şey var, ivme var burada gördüğümüz kadarıyla. Genel olarak böyle Atakan.
Süper. Vallahi abi gayet iyi özetledin. Böyle çok smooth da akta gitti. Ben de hiç o yüzden araya da girmek istemedim. Aslında konu iyi bir yere doğru da geldi. İnovasyonu işte konuşmaya başladığımızda veya kurumlardaki veya dışarıdaki şu dünyayı işte birkaç tane sac ayağı var. Kurumlar inovasyon yapmaya çalışıyor. Dediğin gibi eskiye göre çok daha da iyi yapılıyor. Startupların çoğunluğu inovatif bir yapıya sahip olması gerektiğini son dönemlerde biraz unutarak da başlayan örnekler de görüyoruz. Bunu içselleştirip devam ettirenleri de görüyoruz vesaire. Orada da farklı farklı dinamikler var ama inovasyon aslında hepimiz için ihtiyaç duyulan bir konu. Sadece böyle büyük şirketlerin o çok da güzel tasvir ettiğini orayı tekrar etmiyorum ama o dönüşüme girme yolculuğu değil. Girişim de kendisini o dönüşüm içerisinde tutabilmeli yoksa batar yani zaten çok kırılgan bir yapı. Bir yandan da kurum içi girişimcilik var yani kurumun içerisinden girişimciler çıkartabilme. İnovasyon, kurum içi girişimcilik ve startup. Bunların arasında sen nasıl bir ilişki görüyorsun hem kurum tarafından hem girişimler tarafından bakınca?
Şimdi kurum içi girişimcilik bana sorarsan kıymetli bir iş. O da şundan geliyor kıymeti. İnovasyon tarafında biz topluluğun geleceğine ya da bütün çalışma arkadaşlarımız, diğer ekosistemin içerisindeki kurumsal paydaşlarımız da arkadaşlarım da çalıştığımız toplulukların, kurumların geleceğine dönük işleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada bir fikir havuzu oluşturuyoruz. İşte bu fikir havuzunun somutlaşabilmesi için biraz daha farklı metotlarla bu işlerin ayağa kalkabilmesi için bütün çalışma arkadaşlarımıza dönük programlar yapıyoruz. İşte kurum içi girişimcilik bunlardan bir tanesi. Bu arada ben içeride biraz ekiple beraber kurum içi girişimcilik değil iç girişimcilik demeye başladık. Söylemimizi orada biraz değiştiriyoruz. Çünkü iç girişimcilik programlarını farklı segmentlere bölüp hem çoğaltmaya hem zenginleştirmeye çalışıyoruz. Kendimizden bir somut örnekle gideyim tanım yapmaktansa. Topluluğumuzun inovasyon strateji çalışmalarını tamamladık ve elimize belli başlı geleceğe dönük konular çıktı. Bu konuları hedefimize alarak kurum içi girişimcilik programlarımızı, inovasyon odak alanlarımızı tema olarak konumlandıracak şekilde başlattık. Bunlardan ilki sağlıklı yaşam ve yaşlanma konusuydu. 100'ün üzerinde başvuru aldık topluluğun içinden. 6 takım oluşturduk ve 42 çalışma arkadaşımız bu programa devam etti. Girişimcilik eğitimleri aldılar. Fikirlerini valide etme, doğrulama imkanı buldular. Fikirleri doğrulduktan sonra prototiplerini yarattılar. Onları ürünleştirmeye çalıştılar. Belli bir seviyeye getirdiler ve süreci tamamlıyorlar. Bu şekilde devam ediyorlar. Ve ölçeklenebilir mi, ölçeklenemez mi buna bakıyoruz. Burada arkadaşlar ne kazanıyor, şunu kazanıyor. Hepimizin günlük sorumlu olduğu işler var. Bu işlerin içerisinde belli bir öğrenilmiş iş yapışlarımız var. Biz bu kurum içi girişimcilik programlarıyla çalışma arkadaşlarımızın o işlere biraz daha farklı bakabilmesini, kendi yetkinliklerini en üst seviyede sergileyebilecek, şimdi moda tabirle İngilizce söyleyeceğim job crafting yapabilecek, yani eski tabirle de zanaatkarlıklarını ortaya koyabilecek alanları yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bunlar kendilerini biraz da ifade edebilme alanları. Ama bunu yaparken de şunu söylüyoruz. Bakın girişimcilik diye bir olgu var. Bu girişimciliğin içerisinde kullanılan metodolojiler bunlar. Siz arkadaşlar bu metodolojileri kendi yetkinlik setlerinizin içine dahil ederseniz kendi verimlerinizi, iş yapışınızı arttırabilirsiniz. Buradaki katma değerinizi arttırabilirsiniz. Ya da kendinize bambaşka bir kariyer yolu da çizebilirsiniz. Ki bunun örnekleri de var. Böyle bakınca birkaç farklı noktaya değindiğini görüyoruz kurum içi girişimciliğin. Bir tanesi inovasyonu somutlaştırmak. Bir tanesi kurum içerisindeki arkadaşların kendilerini ifade ediş tarzlarını, şekillerini biraz daha farklılaştırabilmek. Bir tanesi de belki de gelecekte Türkiye girişimcilik ekosistemine yeni girişimler kazandırabilmek. Bunları böyle alt alta topladığında da kurum içi girişimciliğin kurumun içerisine yayılan kültürel bir etkisi olduğunu da görüyoruz. Bu sefer bu etki inovasyonu provoke ediyor. İnovasyon bu sefer daha fazla orada etkisini arttırmaya başlıyor. Ve böyle güzel bir döngüyle sürecin tamamlıyor.
Aslında startup işbirliklerine de burada daha fazla da kapı açılmış oluyor değil
tabii,
mi? Yani?
Tabii.
Çünkü ben şeyi çok biliyorum. Mesela hali hazırda kurumda yürüttüğünüz bir program var. İçeriden yatırım alamamış veya o iş bir şekilde fail etmiş. Önemli değil ama 3 ay, 6 ay, 9 ay artık ne kadar sürelik bir çalışmaysa da o programın katılımcısı olan orada kurum içi girişimin fikir önereni ve yürütücüsü olan arkadaşlar eski koltuklarına geri geliyorlar. Geldikten sonra kapılarını bir startup çaldığında eskiden ya okey biz hallederiz yaparız veya işte çok ihtiyaç var mı veya neyse dur bekleteyim bir bakalım gibi çok böyle rastladığımız yaklaşımlar yerine net bir dönüşümle ya okey hadi görüşelim anlayalım durumu. Çalışmayacaksak bile onlara çok hızlı dönüş yapalım durumu bilsin çünkü hakikaten bir işi ayakta geçirmek, ayağa kaldırmak zor, onu götürmek daha da zor vesaire. Bunları öğrenmiş ve bilmiş bir duruma geliyorlar. Bir de dediğin gibi bildiğin hakikaten iş yapış biçimi değişiyor yani. Çok daha hızlı karar veriyor, deniyor, bir yapalım, görelim, oradan sağdan beslenelim, kur, ölç, öğren gibi döngüler çok güzel bir şekilde oturuyor. Bu arada bu süreçlerin nasıl yönetildiğini de senden dinlemiş oluyoruz. Böyle özellikle dinleyicilerimiz arasında bir şekilde inovasyon süreçlerine adım atmak ve bunları yürütmek isteyen arkadaşlar varsa biraz önceki kesit bayağı değerliydi. Oraya bir geri sarıp böyle bir tekrar kulak kabartmaları da tavsiye ederim.
Mesela şu biraz önce söylediğin şeye bir örnek vereceğim. Geçmişte şimdi artık olmuyor ama sen de onun değiştiğini söylüyorsun. Bu örneği biraz somutlaştırmak istiyorum. Önceden şöyle bir şey vardı. Bir iş birimine bir startup'ı götürdüğünde iş biriminde şöyle bir tehlike çanı çalıyordu. Ya bu gelen adam bu teknolojiyle benim işimi elimden mi alacak?
Doğru.
O zaman ben ne yapacağım gibi panik anları da yaşanıyordu. Şimdi çoğu çalışma arkadaşımızda şu oluyor. Bu iş benim elimdeki işi hızlandıracak, işi büyütecek, oradaki katma değeri arttıracak, benim de değerimi arttıracak. Yani oradaki senin söylediğin gibi bakış açısı çok değişti.
Kesinlikle. Şimdi bir yandan da merak ettiğim kısım şu. Biz burada biliyorsun işte yöneticilere ve yönetici adaylarına da sesleniyoruz. Orada bu tarz yenilikçi iş yapış biçimiyle ilgili yetkinlikleri kazanmak, kazandırmak, bunu teşvik etmek veya doğrudan işte sürece belki de elini atan bir yönetici konumunda bulunmak. Bunlar nasıl buluyorsun? Ne gibi etkileri oluyor? Bir yandan o söylediğin işte okum saatinin daraldığı yer var. Özellikle işte orta düzey yönetici baskılanması dediğimiz bir şey var. Yani yöneticinin baskılamasından ziyade yerde işte aşağıdan gelen yürütmesi gereken işler var. Yukarıya karşı sorumlulukları var. Dolayısıyla nerede ne zaman kafayı açacak da yenilikçi bir şey yapacak gibi şeyler oluyor. Buralarda ne gibi kırılımlar var? Yaşadığın örnekler var mı?
Buraya direkt örnekle gireyim ya. Çok keyif aldığım bir iş var. Geçen seneki kurum içi girişimcilik programımızda şöyle bir an yaşadık ve ben böyle bir ana açık söylemek gerekirse başka hiçbir kurumda rastlamadım. Bahsettim ya, 7 takımımız vardı, 6'şar kişiden 42 kişiydi. Şöyle, takımlardan bir tanesinin fikir sahibi kuruluş CEO'larımızdan bir tanesiydi. Aa. Evet ve onunla birebir konuştuğumuzda ben gözlerime böyle inanamadım birazcık. Telefon açtım. Eminsiniz giriyorsunuz değil mi? Kovalayacaksınız bu işi. Evet dedi, ben dedi örnek olmak istiyorum dedi. Burada dedi hem bu işe inanıyorum, bu fikre inanıyorum, hem de diğer arkadaşlara da ilham olmak istiyorum, örnek olmak istiyorum. O yüzden de kovalayacağım sonuna kadar dedi. Çok mutlu olduk. Fikir sahiplerinden bir arkadaşımız da stajyer arkadaşımızdı.
Abi iş uçtan uca gitmiş gerçekten, evet. Tam anlamıyla.
Şimdi böyle bakınca da ikileminde kaldık. Ya stajyer arkadaşımız fikir lideri olacak. Ancak staj biliyorsunuz belirli sınırlı sürelerde oluyor. Bu arkadaşımızın stajı bittiğinde bu fikir ortada mı kalacak? Bir yandan da şöyle bir şey yapıyoruz. Fikir sahiplerinin etrafına takımlar oluşturuyoruz. İşte bu takımlar multidisipliner oluyor ve biz bunu topluluk adına yaptığımız için farklı şirketlerden oluyor. Yani bizim oradaki farklarımızdan bir tanesi şu. Biz kurum içi girişimcilik programımızı Eczacıbaşı topluluğun tamamına yapıyoruz. Yani şirketler bazında bir kurum içi girişimcilik programı yapmadığımızdan ötürü takımların içerisinde hem multidisipliner hem de farklı iş alanlarından, sektörlerden gelen arkadaşlarımız oluyor. Stajyer arkadaşımız devam eder mi, etmez mi, girer mi, girmez mi gibi düşünürken en sonunda ekip olarak şey dedik. Ya biz demiyor muyuz risk almanın ne kadar kıymetli olduğunu, biz demiyor muyuz belirsizlikleri nasıl çözeceğiz, buralarda katma değerimizi arttıracağız diye. Stajyer arkadaşımızın da fikri etrafına bir takım oluşturduk ve şöyle oluşturduk onu, gönüllülük esasıyla birbirlerini değerlendirerek, yani biz böyle bir atama yoluyla sen şu takımdasın sen şu takımdasın diye değil, fikir sahipleriyle takım başvurularını eşleştirerek yaptık. Şöyle düşün, liderlikten bahsediyoruz. CEO'muz var bir tarafta, organik yıllar içerisindeki tecrübesiyle, deneyimleriyle bir lider. Diğer tarafta da karşısında aynı programın içinde koşuşturduğu, beraber birbirlerine meydan okudukları bir ekip var. Onun lideri de stajyer arkadaşımız. Onun etrafında nereden baksan 10 plus tecrübeli diğer arkadaşlar beraber çalışıyor.
Abi acayip bir kombinasyon olmuş.
Gerçekten öyleydi ve bence bütün bu şeylerin içerisinde, ya tamam buradan biz bir bazen spin-off beklentimiz var, bazen ürün hizmet beklentimiz var, bazen smart fail beklentimiz var. Ama böyle bir senaryo beklentimiz, böyle bir hikaye beklentimiz hiç yoktu. Ama çok güzel bir hikaye yazıldı orada da. Sürecin sonuna kadar da hem CEO'muz hem de stajyer arkadaşımız devam etti. Artık stajyer arkadaşımız demek de ayıp oluyor. Biz de devam ediyor çalışmaya.
Ha, öyle mi? Evet. Kadrolu. Süper.
Soruya geri dönüyorum. Liderlik davranışlarını nasıl etkiliyor? Oraya geldiği zaman bütün rütbelerini ve kurum tarafından verilmiş olan şeylerini bir kenara bırakıyorsun, yetkilerini. Orada tamamen sen ve takım arkadaşların oluyor ve bir startup gibi çalışmaya çalışıyorsun. Startup'tan tek farkın ne oluyor? Biraz daha az riskle, kurumun çatısı altında, biraz daha zaman riskini de minimize edip kendi fikrin peşinden koşuyorsun. Oradaki artık iş takımdaşlığa dönüyor. Organik bir liderliğe dönüyor. İşte iki tarafta da gerçek hayatlarında farklı pozisyonlarda olan iki insanın eşit derecede liderlik yaptığı iki takımın birbiriyle beraber yürüttüğü ya da yürüdüğü bir yol, bir program içerisinde liderliklerini sergilediler. Benim için en güzel örnekti bu.
Bence hepimiz için en güzel örnek şey gibi oluştu yani. Hani böyle geçmişteki tarihi yaşanan olayları böyle resmeden Rönesans tabloları falan olur ya. Yani o anın bir fotoğrafını çekip hakikaten bunu tablolaştırmak lazım. Çünkü genelde şeyi görüyoruz yani. Geçtim hani C-level bir yöneticiyle bir stajyerin yan yana geldiği bir şeyi. Bunu bu arada bir ayrıştırma tarafından da söylemem. Yani kurumdaki oradaki kademe yapısından dolayı söylüyorum tamamen. Bazen bir üst kademedeki yöneticiyle hemen bir alttaki yan yana geldiği takım yapılarında bile ya oğlum kızım neyse sen şunları hallediver işte genelde de böyle ilerleyelim falan gibi bir moda giren yapılar görebiliyoruz. Bence çok iyi bir örnek olmuş. Bölümün sonuna doğru yaklaşırken de değinmek istediğim taraflardan bir tanesi aslında şuydu. Bu tarz süreçlerde şimdi genelde bazen kurumlarda çeşitli kadrolar birazcık dar yapıda olabiliyor. Kişi sayısı az, iş yükü çok, zaman baskısı vesaire vesaire. Dolayısıyla bir yönetici ekibindeki başka bir çalışanı böyle bir kurum içi girişimcilik sürecine dedike ettiği zaman bu şu demek oluyor. İşte haftada 5 gün işte ortalama 8'er saatten çalışılan bir sürede %20'lik 30'luk duruma göre daha fazla bir kısmı katılan kişinin de sosyal hayatından da yine benzer bir kısmı bu işe vermesi gereken bir sorumluluk bilinci söz konusu ortaya çıkıyor gibi durumlar var ve yöneticiler de bazen bu kişi gitmese mi diye tedirgin olabiliyorlar haklı olarak yani oradaki o tempo var. Bir bunu nasıl yönetmek lazım? İki, buradaki ilişki dinamikleri nasıl? Hadi bir de üç ekleyeyim hemen aynı soru ama buradan bu kişiler döndüğünde aslında o kişiye, o birime ne gibi katkıları olabileceğini konuştuk ama yine de belki açmak istersen orada da birkaç yorum alırız.
Şimdi bu kulüp içi girişimcilik süreçlerinde önemli virajlardan bir tanesi. Gerçekten de zorlanılan konulardan bir tanesi. Burayı biz açıkçası yoğun iletişimle sürdürüyoruz ve çözmeye çalışıyoruz. Bu iletişimin bir ayağı o yönetim kademesine tanınacak soft faydalar oluyor. İşte içeride örneğin bazı öncelikler sağlanabiliyor kendi birimleri, departmanları için taleplerinde. Diğer taraftan kurum içi girişimciliğin onunla beraber çalışan arkadaşımıza kattığı yetkinlikleri ve gelecekte o işe döndüğünde yaratacağı katma değeri anlatmak oluyor bu iletişimin içinde. Bir de açıkçası üst yönetim gözünde de o birimlerin görünürlüğünü de biraz arttırmaya çalışıyoruz. Yani teşekkürümüzü bol ediyoruz öyle söyleyeyim. Anladım. Bu çünkü kıymetli bir şey. Yani burada kimseye şey demek doğru olmuyor. Ya sen buradan bu arkadaşı kurum içi girişimcilik için belli zamanlarda feragat ediyorsun. Bu da senin zorunluluğun değil. Orada yapması gereken bir iş var. Üzerine aldığı bir görev var. O varken bunu yaptığı için dönüp de oradaki yönetim kademesine sen niye böyle söylüyorsun demek de olmuyor. Ama şükür ki bugüne kadar öyle sert bir dönüş almadık diyelim. Bu süreçlerde arkadaşlarımıza kattığımız yetkinliklerin kendi iş yapış şekillerine dönüşü çok büyük oldu. Bu yüzden de genellikle o birimlerden, o birim yöneticilerinden hep olumlu dönüşler aldık. Bir de zaten şey de var yani o kademelerin yöneticilerinden de başvurular alıyoruz.
Çok öyle iyi. Bir durum o şey var. Enteresanmış bak her yerde örneği olan evet. Bir durum değil o kadar.
Diyorum ya CEO'nun kurum içi girişimci olduğu bir program ben duymadım. Bugüne vallahi kadar çok işin içine girdim. Duymadım. Bu anlamda orta kademeden de farklı kademelerden de çok fazla elini bu işin içine sokan, bulaştıran, emek veren çok arkadaşımız var. Bunun değerinin bilindiğini görebiliyorum. O beni mutlu ediyor. Genel olarak şey böyle.
Harika. Şimdi geliyorum bölümün son sorusuna. Diyorum ya bizi dinleyen kişiler arasında çeşitli kademelerde profesyoneller var. Özellikle biraz daha genç yaşlardaki dinleyicilerimizden ya bu alanlar şimdi sen çok içselleştirdiğin için bunları tabii böyle önünde hiçbir not olmadan böyle akıldan tıkır tıkır sayabiliyorsun. Bunu yapmak henüz o deneyim kademesine gelmemiş kişiler için zor olabiliyor. Özellikle inovasyon ve girişimcilik alanında çalışmak isteyen ve profesyonel kariyerini burada kurumlar içerisinde diyeyim. Girişimci tarafı zaten sağa sola çarpa çarpa bir şekilde daha farklı öğrenebiliyor
kendisini. Kendi yolunu buluyor.
Bulması da gerekiyor. Bulmazsa tabii. Zaten yani başkasına bağımlı bir girişimcilik hayatı söz konusu olamaz yani. Buradaki bu süreçlerde bulunmak isteyen kişilere ne gibi tavsiyelerin olur? Hani bir başlangıç noktası belirlemek zor ama şunlara dikkat edin arkadaşlar diyecek oldun.
Bunu inovasyon ve girişimcilik özelinden biraz daha böyle genel bir tabloda anlatsam sanırım daha kapsayıcı olur. Kendimi hep onların yerine koyuyorum. Çünkü zaten çok uzak bir zaman değil ama belli bir zaman geçti benim de o dönemlerimin üzerinden. Burada özellikle kurumsal hayata girecek arkadaşlara en büyük önerim şu oluyor konuşurken de işte çeşitli etkinliklerde ve gruplarda beraberiz zaten. Oralarda hep şunu söylüyorum. Kendileriyle mümkün olduğunca yalın ve cesur bir şekilde başlarken yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kendilerinin o gün daha bu iş hayatına girmeden ne istediği konusunda fikirleri olmayabilir. Açıkçası benim de yoktu o günlere döndüğüm zaman. Hatta bunu samimiyetle paylaşabilirim insanlarla da konuşurken söylediğim için. O dönem ben şeyi düşündüğüm oluyordu. Ya biri bana ne yapmam gerektiğini söylese de ben keşke onu yapsam. O zaman işte büyüklerimizle konuşuyorduk. Şimdiki gibi mentörlük, koçluk seansları o kadar profesyonel değildi. Biz aile büyüklerine gidiyorduk. İşte bilmem kim şurada CEO'ymuş, bilmem kim şurada üst düzeymiş. Gel seni bir görüştürelim, tavsiye alalım falan. İşte tavsiyeler alıyorduk. Herkes işte topu sana bırakıyordu. Eyvah ne yapacağım diyordun. Ondan sonra hatta bir kere büyüğümüz bir örnek vermişti benim tam iş aradığım dönemlerde, yeni işte döndüğüm zamanlar. Oğlum dedi yuvarlanan taş yosun tutmaz haberin olsun dedi. Şimdi durdum yuvarlanan taş. Ben ne sordum dedim. Yuvarlanan taş.
Ben ne sordum
kulakları çınlasın. Onda yuvarlanan taş yosun tutmazı düşündüm günlerce. Ondan sonra her neyse O günün doğruları oydu. Gerçekten öyleydi. Bir dönemin ciddi şeyi iyi bir kurumsala gir, sabret, sebat et, işte burada zamanın gelir, zamanın geldikçe ilerlersin gibi yuvarlanan taşın yosun tutmama hikayesi biraz buydu. Ama o günün doğruları bugün değişti. Benim şansıma, kendi şansıma ve tercihlerimin de yarattığı şansa diyeceğim binaen, bugünün trendlerine uyacak şekilde gelişti benim kariyerim. Bu yüzden işin başında hem şanslıyım dedim hem de o şansı da biraz bu tercihlerin verdiğini düşünüyorum. O yüzden daha genel bir perspektiften bakınca arkadaşlarım mutlaka önce kendisiyle bir ne istediğini bilmiyorsa da ne istemediği, ne yapmaması kendi karakterine göre, huyuna göre, hayata bakış açısına göre onu bir değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Ondan sonra biraz daha merceğe odaklayıp ona göre kararlarını almalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Bir yandan da artık tek yol kurumsal hayat değil, girişimcilik yolu var. Kurumların içinde girişimcilik yolu var. Bunlar da farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilir. Örneğin bu işlere yatırım yapan bizim topluluğumuz gibi şirketler var. Bu işlerle hiç ilgilenmeyen şirketler var. Belki arkadaşlarımız orada o kendileriyle yüzleştikleri anda bununla ilgilenen, buna yatırım yapan şirketleri de değerlendirmek isteyebilirler. O zaman seçecekleri şirket listesi belli. Ama belki oralarda hiç şeyleri yoktur. Başka bir yoldan ilerlemek isterler. Seçecekleri şirket listesi belli. Bambaşka bir yol var, girişimcilik, ki hayranlıkla bakıyorum girişimci arkadaşlara, sizlere de. Çünkü bir hayalin peşinden koşmak, onu böyle sonuna kadar kovalamak muazzam bir şey. Bunu da tercih edebilirler ki ben erken dönemde yapabilecekleri kadar şeyi denemelerini, olabilecekleri kadar cesur olmalarını, gösterecekleri bütün esnekliği ve dayanıklılığı bu dönemde denemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü zaman geçtikçe denemenin maliyeti biraz artıyor. Erken dönemde biraz daha o denemenin maliyeti uygun olabiliyor. Tabii artısı eksisi var. Olgun girişimcilerde de iş hayatının tecrübesiyle daha farklı işler çıkıyor. Onun için burada önce kendilerini ne isteyip ya da ne istemediklerine odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Bir de geçenlerde bir kitapta güzel bir söz vardı. Başımıza gelecekleri her zaman biz seçemiyoruz. Ama başımıza gelenlere nasıl davranacağımızı, nasıl yaklaşacağımızı seçebiliriz. O yüzden de programdan önce şeyi konuşuyorduk ya, yani kaos olabilir ortada, bir fırtına olabilir ya da çok riskli günler olabilir. Ama bunların hepsi içinde mutlaka bir çıkış yolu ya da büyük bir fırsat barındırıyor. Onları iyi görmek ve onların üstüne gitmek bence burada yapılacak en cesur hareketlerden biri. Girişimcilikte biraz o cesareti istiyor. O cesareti gösterenler kazanıyor.
Abi vallahi çok güzel konuştun. Tebrik ederim. Ağzına sağlık.
Estağfurullah. Sohbet ediyoruz seninle.
Güzel de bağladın. Ben son dönemde bu tarz böyle soru geldiğinde, yani nerede çalışsak, nasıl yapsak falan filan dediklerine ek olarak sadece bir de şeyi söylüyorum. Yani derinliğini tabii siz şu an dışarıdan bakarak bilemezsiniz, ayrı mesele, ama bir şekilde bir inovasyon birimi olan veya bir birimini inovasyon işleriyle uğraştıran kurumları tercih edin. Veya yapısı gereği işte bir girişime geçeceksen de kurucuların buradaki zihin yapısına önem verdiği ve bunu kendi içinde mümkün olunca uygulamaya çalıştığı bir yere geçin. Çünkü artık bu günümüz dünya koşullarında bu değişime bir şekilde adapte olmayı düşünmeyen veya aklın hiçbir yerinde işte geçirmeyen bir kurumda istesen de uzun süre çalışamayabilirsin. Çünkü kurumun ömrü muhtemelen ona vefa etmeyecektir veya çok böyle sığ bir limanda süzülüp gidiyor olacaksındır yani. Birazcık daha açılmaya hazır olmak lazım. Bir de bence de işte çeşitli denemeleri yapmak lazım ama böyle serseri mayın gibi de işte oradan oraya değil, daha bilinçli. Hakikaten neyi test etmek istiyorsun, nereye götürmek istiyorsun, neyi denemek istiyorsun sorularına biraz kendi içinde cevap verebiliyor olmak lazım bence.
Öyle tabii. Çok doğru söyledin. İnsanoğlunun zaten varoluşu bu çağa kadar gelebilişinin en büyük konusu yeniliklere, farklılıklara adaptasyon konusu. Şirketlerin de daha büyük ölçekte insandan bu yeniliklere ve değişikliklere adapte olması lazım. Zaten adapte olamayanların liste dışı kaldığını görüyoruz.
Çok net.
Onar yıllık bir durum. Rakamlarda.
Aynen öyle. Vallahi abi teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
Ağzına sağlık. Çok keyifli. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim ki dinleyicilerimiz için de böyle iyi notlar alabildikleri, hem iyi hikayeler duydukları. İnşallah. Hikaye derken yani yanlış anlaşılmasın, yaşanmış deneyimlerden iyi anekdotlar aslında aldıkları bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Eğer ekleyecek bir şeyin yoksa da yavaş yavaş kapatıyorum.
Yok yok. Yani her zaman yaptığım sohbetler olduğu için.
Eyvallah. Alperen'le benim sohbetleri takip edin arkadaşlar. Mümkün olduğunca bulduğunuzda çeşitli etkinliklerde de denk gelebiliriz zaten. Evet sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Dilerim ki sizler için de keyifli ve yeni şeyler öğrendiğiniz, yöneticilik bakış açısıyla ilgili yeni farkındalıklar edindiğiniz güzel bir bölüm olmuştur diye umuyorum. Ve bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve tabii ki yenilikle kalın. Görüşmek üzere.